Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programında yeniden birlikteyiz sizinle. Hoş geldiniz programımıza. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Üç Fitne başlıklı yazısını sunacağız. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Allah nezdinde hak din İslam'dır. Âl-i İmran 19. Günümüzde batıl ve muharref dinlerin insanlığa verebileceği bir şey kalmamıştır. Dünya, nefsaniyetin, bencilliğin, zulümlerin, küfür ve nifakın karanlıklarında can çekişirken insanlığın tek ümidi İslam'dır, İslam'dadır. Bu sebeple İslam'a dört bir yandan hücum ve taarruzların artmış olmasını garip karşılamamak icap eder. Ancak bu saldırılar İslam'la irtibatımızı zayıflatmak yerine bilakis onun kıymetini daha iyi takdir etmemize ve daha büyük bir aşk ve teslimiyetle yüce dinimize sarılmamıza vesile olmalıdır. İslam'ı yok etmek isteyenler defalarca hüsrana uğramışlardır. Asırlarca Haçlılar, Moğollar, müstemlekeci Batı istilaları İslam'ı hüsrana boğmak için bütün güçleriyle defalarca kuşatmışlarsa da nurunu tamamlayacağını vaat buyuran Cenab-ı Hak İslam'ı muhafaza etmiştir. İslam'a haset ve kinle hücum eden düşmanları bir başka cephede de kindarca fikir kumkumalarından hakikati örtecek karanlık maskeler oluşturma gayretine girişmişlerdir. Oryantalizm veya şarkiyatçılık, batılların doğuya ve İslam'a ait ilimler üzerinde şüphe oluşturmak ve nifak sokmak gayesiyle ortaya koydukları fikriyat ve gayretlerini ifade eden bir tabirdir. Sûret-i Hak'tan, İlmi ve akademik bir gayretmiş gibi gösterilen bu çalışmalar, aslında Müslümanları yegane hak dini olan İslam'a karşı şüphe ve buhranlara düşürmeyi hedeflemektedir. Maalesef 1800'lerden beri devam eden bu zehirleme gayretleri, işgale uğrayan Mısır ve Hindistan gibi yerlerde ilk neticelerini elde etmiş ve Müslümanların arasında tefrikayı başlatmıştır. Müslümanların içine gayrimüslim müsteşrikler, yabancı misyonerler ve sözde akademisyenler tarafından sevk edilen zehirli fikirlerle İslam'ın içi boşaltılmaya çalışılmaktadır. Yani İslam, bugünkü Hristiyanlık gibi içi boş bir din haline getirilmeye uğraşılmaktadır. Bunun için dinimiz salih amel, ahkam ve dünya görüşünden uzaklaştırılmaya, tebliğ, emri bil maruf ve cihattan tecrit edilmeye, yani özünden ve hakikatinden koparılmaya gayret edilmektedir. Bu çirkin iftiralar birer fitnedir. Asla masum fikri ihtilaflar olarak görülemez. Bunlar İslam'ın esaslarını yıkmaya ve asli hüviyetinden uzak, özüne tamamen yabancılaşmış nevzuhur din anlayışları imal etme ve ümmeti paramparça etmeye matuf çalışmalardır. Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunların içinden bir fırkası kurtulacaktır. Ashab-ı kiram sordular. Ya Resulallah, o kurtulan fırka hangi fırka olacaktır? Fahri Kainat Efendimiz şu cevabı verdi. Benim ve ashabımın takip ettiği yolu izleyenler. Hususen devrimizde Efendimiz ve ashabının yolundan ayrılanlar bilhassa üç fitne ile kandırılmaktadır. Müslümanları Fahri Kainat Efendimizin ve ashabının yolundan ayırmak isteyenler ilk adım olarak mezheplere karşı hücum etmişlerdir. Mezheplerin sonradan çıktığı, lüzumsuz olduğu fitnesi yayılmaya çalışılmıştır. Meselenin esası şudur. Peygamber Efendimiz ashabına İslam'ı öğretti. İstidatlı sahabilerine daha fazla ihtimam gösterdi. Efendimiz risaletini tamamladı ve Hakk'a irtihal ettikten sonra ashab-ı kiram karşılaştıkları meseleleri aralarındaki dinde rüsuh sahibi müştehit sahabilere sorarak çözmeye devam ettiler. Hazreti Ayşe'nin de aralarında bulunduğu fukahai seb'a, yedi fakih, en çok fetva veren sahabilerdi. Müştehit olmayan, yani dini konuları derinlemesine bilmeyen sahabiler ve tabi'in de bir manada diğer sahabilerin mezhebine tabi olmuş vaziyetteydi. Hulafai Raşidin devrinde birçok hususta sahabe icmağı gerçekleşti. Bu müştehit sahabiler, İslam'ı tebliğ etmek ve dini öğretmek için gittikleri yerlerde dinde rüsuh sahibi talebeler yetiştirdiler ve böylece birkaç nesil içerisinde ameli, fıkhi mezhepler teşekkül etti. Mesela bizim müntesip olduğumuz Hanefi mezhebi, Abdullah İbni Mes'ud, Hazreti Ali radıyallahu anh gibi Kufe ve Basra mıntıkasına giden müştehit sahabilerin yetiştirdiği alimler tarafından kuruldu. Maliki mezhebini Medine ehlinin, yani Medine'de kalıp ilim ve hadis neşrine devam eden sahabilerin bir devamı olarak Mescid-i Nebevi'de imamet ve ilim tedrisinde bulunan İmam-ı Malik inşa etti. Ahmet bin Hanbel ve İmam-ı Şafii de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini kendilerine aktaran sahabi ve tabi'in nesillerinin rahle-i tedrisinde yetişmiş birer fakih olarak mezheplerini teşkil ettiler. İmam-ı Evzai gibi başka müştehit alimler de vardı. Lakin dört mezhep imamı gibi takipçileri gelmediği için onların içtihadi görüşleri sonraki asırlarda takip edilen birer mezhep olamadılar. Dolayısıyla mezhep müessesesini sonradan meydana çıkmış, dinde aslı olmayan müesseseler olarak görmek doğru değildir. Bilakis İslam ahkamının sistemleşmesini sağlayan çalışmalar, asr-ı saadette bizzat Peygamber Efendimizin telkiniyle başlamıştır. Nitekim şu hadise, içtihadın asr-ı saadetten misalidir. Resulullah, Muaz'ı Yemen'e göndermek istediği vakit şöyle buyurdu. Sana bir dava arz edildiğinde nasıl hükmedeceksin? Hazreti Muaz, Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim cevabını verdi. Resulullah, eğer Allah'ın kitabında bulamazsan ne yaparsın? Muaz, Resulullah'ın sünnetiyle hükmederim dedi. Resulullah, eğer Resulullah'ın sünnetinde bulamazsan ne yaparsın? Dedi. Hazreti Muaz, Kur'an ve sünnet esaslarına muvafık olarak rehimle içtihatta bulunurum. Hükmü olmayanı olana kıyas ederim. Hüküm vermekten geri dönmem. Dedi. Bunun üzerine Resulullah Hazreti Muaz'ın göğsüne dokundu ve Allah Resulü'nün elçisini Resulullah'ın razı olacağı şeye muvafık kılan Allah'a hamdolsun buyurdu. Mezhebin zaruretini bu hadisedeki esaslar ne güzel ifade etmektedir. İslam, alem şumul ve kıyamete kadar da geçerli yegane hak dindir. Kıyamete kadar sosyal yapıda yeni olarak zuhur edecek şartlar karşısında gerekli bütün çareleri ortaya koyabilmesi, İslam'ın cihan şumul yüceliğini gösterir. Ancak nasların, yani kitap ve sünnetin açıkça tayin ettiği hususlarda içtihat edilemez, edilmemiştir. İslam'ın içini boşaltmaya çalışan şer mihraklarının ikinci hedefi sünnet-i seniyye oldu. Mezheplerden sonra sünnet-i seniyye üzerine şüphe düşürülmeye çalışıldı. Edille-i şer'iyye, yani dinimizin şer'i delilleri dörttür. Kitap, sünnet, icma ve kıyas. Birinci şer'i delil olan Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet-i kerime, insanlara dinin hakikatini, ibadetlerin tafsilatını, haram ve helalleri Hazreti Peygamber'in beyan ve ilan edeceğini ifade etmektedir. Ahmet bin Hanbel, 33 ayet-i kerimede Allah ve Resulüne itaatin tekrarlandığını hatırlatarak sünnetin dindeki yerini tebarüz ettirmiştir. Efendimizin hadislerinin manasını şu ayeti kerimeler ne güzel ifade eder. O, hevasından, arzusuna göre konuşmaz. O, bildirdikleri vahyedilenden başkası değildir. En-Necm 3-4. Bilhassa şu ayeti kerimede, Cenab-ı Hakk'ın yanında Resulullah'ın da dinde hüküm koyma salahiyeti sarahaten ifade buyrulmuştur. Peygamber onlara iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar. Ağırlıklarını ve üzerlerindeki zincirleri indirir. O peygambere inanıp ona hürmet gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır. Araf 157. Kur'an ve sünnet birbirinden ayrılamaz iki esastır. Zira Kur'an, Fâri Kainat Efendimizin kalbine indirilmiştir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. Muhakkak ki o Kur'an, alemlerin Rabbinin indirdiği kelamı ilahidir. Onu Ruhul Emin, uyarıcılardan olasın diye apaçık bir Arapçayla senin kalbine indirmiştir. Şuara 192-195. Kur'an-ı Azimuşşan'ın ilk ve tek selahiyetli müfessiri de Peygamber Efendimiz'dir. Ayet-i Kerime'de buyrulur. İnsanlara kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana bu Kur'an'ı indirdik. Nahl 44. Nitekim namaz, oruç, zekat ve hac gibi İslam'ın rüknü olan ibadetlerin bütün tafsilatı hadis-i şeriflerde bildirilmiştir. Kur'an-ı Kerim, namaz vakitleri, rekatları, namazın rükunları ve namazı bozan şeyleri bildirmemiş, bunu tamamen Peygamberimizin sünnetine bırakmıştır. Yine zekatın hangi mallardan, hangi şartlarla ve hangi nispetlerle verileceği Kur'an'da yer almamaktadır. Bunları bize Peygamber Efendimiz bildirmiştir. Dolayısıyla sünneti hafife alanların gizli maksadının dinin içinden ahkamı çıkarmak olduğu anlaşılmaktadır. Halbuki sahabenin de sünneti seniyyeyi asli bir kaynak gördüğünde hiçbir şüphe yoktur. Şu şehadet de bunun nice delilinden biridir. Hazreti Ebubekir aralarındaki problemi çözmesi için kendisine hasımlar, davalılar geldiği zaman önce Allah'ın kitabına bakar, hasımlar arasındaki meselenin çözümüyle alakalı bir hüküm bulursa onu tatbik ederdi. Eğer Kur'an'da bulamazsa, mevzuyla alakalı Peygamber Efendimiz'den öğrendiği bir sünnet varsa ona göre hükmederdi. Burada da bulamazsa o zaman Müslümanların yanına çıkarak bana böyle böyle bir vaka geldi. Bu vakanın çözümüyle alakalı Resulullah'ın bir hüküm verdiğini hatırlayanınız var mı diye sorardı ve eğer sahabe icma halinde Resulullah'ın bir hükmünü zikrederse Hazreti Ebubekir o zaman Allah'a hamdolsun ki içimizde Resulullah'tan ezberleyenleri bulunduruyor derdi. Eğer Resulullah'ın sünnetinden de bir hüküm elde edemezse insanların ileri gelenlerini toplar ve istişare yapardı. Eğer toplu halde bir neticeye varırlarsa ona göre hükmederdi. Sünnetin dindeki yerini ispat eden bunca delil karşısında hadis muarızları bu kez hadislerin sağlam bir şekilde aktarılmadığına dair şüpheler uyandırmaya çalışmışlardır. Halbuki yeryüzünde söz, fiil ve hatta takrirleri yani görüp müdahale etmemek şeklinde tasdik etmeleri Peygamber Efendimiz kadar kayda alınmış bir ikinci şahıs yoktur. Peygamber Efendimizin sahih hadisleri, sahabe, tabiin ve talebelerinin titiz ve fedakar gayretleriyle günümüze kadar intikal etmiştir. Fahri Kainat Efendimizin emaneti olan Kur'an ve sünnete o en hayırlı nesillerin sahip çıkmaması, onları ziyan etmesi mümkün müdür? Onlar bazen bir tek hadisi şerifi, onu bizzat Efendimiz'den dinleyen sahabinin kendisinden dinlemek için bir beldeden uzak bir beldeye seyahat etmişler, gece gündüz talebeler yetiştirerek İslam'ı gelecek nesillere aktarmışlardır. Efendimiz bu mektubu kim götürür buyurduğunda, uçsuz bucaksız çölleri ve sert dağları zalim kralların bir işaretine bakan cellatların kılıçlarını hiçe sayarak o nebevi mektubu mukaddes bir emanet bildiler ve muhatabına nasıl ulaştırdılarsa, Efendimizin bütün hadislerini de aynı fedakarlık, titizlik ve hakkaniyetle istikbale intikal ettirdiler. Şu söz, ashabın Peygamber Efendimizin hadislerini nasıl bir şevk ve cesaretle aktardığının güzel bir misalidir. Ebu Zer Hazretleri bir keresinde şöyle demişti: "Kılıcı enseme dayasanız, ben de Resulullah'tan duyduğum bir hadisi başım kesilinceye kadar tebliğe vakit bulacağımı bilsem, o hadisi elbette size yetiştirirdim." Sahih sünneti seniyeden şüphe duyanların hali ne kadar acıdır. İslam'ın hak din olduğuna, Kur'an'ın Allah'ın vahyi olduğuna ve Fahri Kainat Efendimizin peygamberliğine iman etmeyen müşteşriklerin, hadislerin sıhhatine de inanmaması kendi küfür ve gafletlerine gayet muvafıktır. Asıl anlaşılması zor olan şey, ben Müslümanım diyen bir kişinin sünnet-i seniyyeye atılan bu iftiraları kabul etmesidir. Ebu Hureyre radıyallahu anha, İmam-ı Buhari ve İmam-ı Müslim gibi mübarek zatlara itimat etmeyen bir takım gafil müminler, ne acıdır ki asırlar sonra onlara iftiralar düzen münkir ve fasıkların iftira ve ithamlarına hemen inanıveriyorlar. İşte bu bühtanlara karşı da çare, İslami ilimlerin ihlas ve takva içinde tahsil edilebileceği müesseseleri kurmak ve yaşatmaktır. Usul-i hadis ve benzeri ilimleri hakkıyla bilen ve müdafaa edebilecek takvalı alimler yetiştirmektir. Dalalet ve sapıtmaların son halkasıysa Kur'an'ın ahkamına iftira şeklinde olmuştur. Tarihselcilik adı verilen Yahudi ve Hristiyanlardan kopyalanmaya çalışılan bu sakat anlayışta Kur'an'ın birçok ahkamı emekli edilmekte ve Kur'an haşa tarihe mal olmuş, kıyamete kadar geçerli olmayan bir kitap durumuna düşürülmektedir. Böylece bir tarihselci, İslam düşmanlarının söylediği, İslam çağ dışıdır, çöl kanunudur, Müslümanlar örümcek kafalıdır, gericidir, mürtecidir şeklindeki iftiralarının hepsiyle ağız birliğine girmiş olmaktadır. Halbuki Cenab-ı Hak sorar, yaratan bilmez mi? Mülk 14. Allah'ın ayetlerini ve kıyamete kadar geçerli emirlerini akıl terazisiyle tartıp değerlendirmeye kalkmak ilk kez iblisin kalkıştığı bir cidaldir. Günümüzde de Allah'ın kelamına karşı cidale kalkışanlar, şeytanın arkadaşları durumuna düştüklerini idrak etmelidirler. Allah'ın verdiği aklı Allah'a karşı kullanmak ne kadar abes ve gülünç bir bedbahtlıktır. Mevlana Hazretleri buyurur, Hazreti Ahmet'in akıl ve irfanın zirvesinde olduğunu herkes biliyordu. Fakat kendisine vahyedilen ilahi bilgileri her idrak telakki edemedi. Vahiy ruhuna ve ledünni ilme uygun zuhuratlar pek üstündür, pek yücelerdir. Akıl onları kavrayamaz. Çünkü o üstün hakikatler mana aleminin ötelerindedir. Akıl ve mantık oralara ulaşmaktan aciz kalır. Hatta insanın aklı vahiy ruhuna uygun hareketleri bile bazen mecnunluk gibi görür, bazen de onlara hayran olur, şaşırır kalır. Çünkü bu yüksek hakikatlerin anlaşılması için aklın da o dereceye yükselmesi, daha doğrusu aklın kalple bir ahenk teşkil etmesi gerekir. Hızır'da tecelli eden ledünni hakikatler karşısında Kelimullah olan Hazreti Musa'nın bile aklı zorlanmıştı. Hal böyleyken, ey akıllı fikirli geçinen kişi, söyle bakalım farenin aklı ne işe yarar? Şunu unutma ki, eğer bir zerre kalkar da bir dağa tartmaya girişirse, o dağ yüzünden terazisi paramparça olur. Aklı Hazreti Mustafa huzurunda kurban et ve Allah'ım bana yeter de. Ahkam eskidi diyen bu gafillere sormalı. Kur'an'ı son hak kitap olarak inzal buyuran Rabbimiz, insanlığın kıyamete kadar ilahi rehberliğe olan ihtiyacını haşa bilmez mi? Tarihselciler diyorlar ki, mirasta erkek kardeşi olan kıza yarım hisse verilmesi düne aittir. Çünkü o zaman kadın çalışmıyordu, şimdi ise çalışıyor. Bu sebeple Kur'an'ın hükmünü iptal edip mirası kadın ve erkeğe eşit vermek lazım. Haşa! Baştan sona safsata bir hüküm. Evvela unutmamak gerekir ki Cenab-ı Hak miras ahkamına illet bildirmiş değildir. Cenab-ı Hak miras verilecek kişileri ve paylarını bildirmiş ve buyurmuştur. Bu miras hükümleri Allah'tan bir farzdır. Ardından yine buyurmuştur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Kim Allah'a ve peygamberine itaat ederse Allah onu zemininden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır. Orada devamlı kalıcıdırlar. İşte büyük kurtuluş budur. Kim Allah'a ve peygamberine karşı isyan eder ve sınırlarını aşarsa, Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar ve onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa 13-14. Yani Kur'an'ın bu ahkamına teslimiyet göstermek zaruridir. Şeytan, secde emrine isyan ettiğinde esbab-ı mucibe göstermeye girişmiş, ''Ben ateşten yaratıldım, Adem topraktan yaratıldı, ben ondan üstünüm.'' gibi ahmakça sözler söylemişti. Günümüzde de Cenab-ı Hakk'ın miras taksimatına razı olmayanlar, ''O gün şöyleydi, bugün böyleydi.'' gibi lakırdılar üretmektedirler. Halbuki Cenab-ı Hak iblise kim üstündür diye sormamıştı. Miras hususunda da kim çalışıyor, kim daha fazla hak ediyor diye bir sual sormuş değildir. İkinci husus, mirasla çalışıp çalışmamanın hiçbir alakası bulunmamaktadır. Kundaktaki evlat da aynı hisseyi alır, yıllardır babasının hizmetinde olan evlat da aynı hisseyi alır. Üçüncü husus, kadınların dün çalışmadığı, bugün çalıştığı iddiası da temelsizdir. Kur'an'ın nazil olduğu zamanda da bütün kadınlar ailevi hizmetleri deruhte etmiş, bahçelerde ve tarlalarda çalışmış, yün eğirmiş ve benzeri işler yapmışlardır. Kimi kadınlar o zamanda ayrıca ticaret, zanaat ve benzeri hususi çalışmalarda da bulunmuşlardır. Günümüzde de kimi hanımlar ailelerinin hizmeti olan ulvi ve fıtri vazifelerini yerine getirmekte, bunun yanında kimi hanımlar da bizzat çalışmaktadır. İkinci maddede belirttiğimiz üzere çalışmakla miras payı arasında hiçbir bağ yoktur. Faraza olsa dahi görüldüğü üzere kadının çalışması meselesi munzabıt bir prensip değildir. Kişiden kişiye, aileden aileye değişmektedir. Aklımıza Kur'an'da niçin kadına yarım hisse verilmiştir suali gelebilir. Bu hükmün hikmetlerini tefekkür ettiğimizde görürüz ki, İslamiyet kadına hiçbir zaman maişet yükü yüklememiştir. Ne kendi maişeti ne de ailesinin maişeti. Bu vazife hep erkeklere aittir. Çocukken babasına, yetim kalsa kardeş, amca ve dede gibi erkeklere. Evlendiğinde beyine, beyi vefat etse evlatlarına, torunlarına, yeğenlerine. Bu hüküm kadının asli sahası olan aile işlerinde, evlat yetiştirme gibi vazifelerinde rahat ve huzur içinde olmasını sağlamak içindir. Bunun yanında hanımlar dün de bugün de elbette ellerinden geldiğince aile bütçesine gönüllü olarak yardımcı olmuş, bağda, bahçede, tarlada ve evlerinde çalışmışlardır. Kadının erkeğe göre naif ve hassas olan yaratılışı da bu vazifelerine muvafıktır. Aslında kadının işi erkekten daha ağırdır. Çocukları yetiştirmekten daha büyük bir iş olabilir mi? Gece gündüz evlatlarının üzerine titreyen bir annenin vazifesi hangi meslekle mukayese edilebilir? Lakin bütün bu işler kendi fıtratına uygundur. Bugün kadını bu vazifeden çektiler. Aileler ve evlatlar perişan vaziyette. Asıl düzeltilmesi gereken budur. Erkekse ailesine ve akrabasına karşı mesul olduğu gibi vatanına, milletine ve dinine karşı da mükelleftir. Erkeğin kadına göre daha kuvvetli ve dayanıklı yaratılışı da bu vazifeleriyle mutabıktır. Dolayısıyla erkeğe verilen bir kat fazla pay, dolaylı olarak onun iaşesiyle mükellef olduğu hanımına, kızlarına, belki annesi ve kız kardeşlerine de verilmiş olur. Kızsa kendisi cömertçe ikram etmesi hariç payından kimseye harcamak mecburiyetinde olmayacaktır. Birçok kültürde erkek evlat aileyi sürdüren bir parçayken kız evlat başka bir aileye gelin olur. Bu fıtri vaziyet sebebiyle birçok törede kız evlada hiç miras vermeme davranışı zuhur eder ki İslam bunu zulüm olarak görmüş ve kaldırmıştır. Kadına da erkeğe de şer'i haklarını tevdi etmiştir. Böylece eşit hisse aldığında ailenin malını dışarı kaçırmakta itham edilen kız kardeş Allah'ın verdiği payla adeta tatif edilmektedir. Kadını fıtri hususiyetlerinden çıkarıp topluma bir erkek gibi sürüklemek ve onu erkeklerin mükellefiyetleriyle mükellef tutmak, o narin varlığa yapılacak ağır bir zulümdür. Kadını mirastan eşit hisseyle kandırıp mükellef olmadığı onca ağır yükün altına sokmak ne eşitliktir ne adalettir. Bir misalle incelediğimiz üzere tarihselcilik, Kur'an ahkamını bir tarihe kadar geçerli görmektedir. Tarihsel dedikleri ahkamı Kur'aniye hangi tarihe kadar geçerliymiş? Haşa sümme haşa, o ahkamın son kullanma tarihini kim bildirmiş? Buna kim, hangi hakla karar vermiş? Beşeri kanunlar dahi yerini aynı otorite yeni bir kanun çıkarana kadar mer'iyette, yürürlükte kalırken Allah'ın vaaz ettiği kanunu hangi merci mer'iyetten kaldırabilir? Cenab-ı Hak buyurur, hiç şüphe yok ki Kur'an'ı biz indirdik, elbette onu yine biz koruyacağız. Hicr 9. Bir müddet geçince ahkamı haşa hükümsüz kalacaksa, Cenab-ı Hakk'ın korumasının bir manası kalır mı? Allah muhafaza, bunlar ucu küfre varan inhiraf ve sapıtmalardır. Asıl vahim noktalardan biri de şudur ki, bütün bunlar akademik çalışma şeklinde takdim edilerek dini tahsil için ilahiyat fakültelerine giden evlatlarımızın zihinlerine serk edilmeye çalışılmaktadır. Böyle bir zamanda sünnetin sıhhat ve lüzumunu müdafaa etmek farz-ı ayn mesabesinde bir hizmettir. Hadis-i şeriflerde buyrulur, ümmetimin fesada uğradığı dönemde sünnetime yapışan kişiye şehit sevabı verilir. Sizin karşınızda sabır günleri var. O günlerde sabretmek, İslam'ı istikametle yaşamak, kor avuçlamak kadar zordur. Onlar arasında salih amel işleyene, onun gibi amel eden 50 kişinin sevabı vardır. Kur'an ahkamının kıyamete kadar geçerli olduğunu müdafaa etmek, şer'i şerifi rafa kaldırmaya çalışanlarla mücadele etmek, bugün bu hususlarda imkan sahibi herkese farz-ı ayn'dır. İslami ilimlerin İslami bir usulle takvalı gönüllerden tahsil edilmesi ve kıyamete kadar böyle gönüllerin yetiştirilmesi ne mühim bir hizmettir. Zira Resulullah Efendimiz Abdullah bin Ömer radıyallahu anha şöyle buyurmuştur. Ey İbn Ömer, dinine iyi sarıl. Dinine iyi sarıl. Zira o senin hem etin hem kanındır. Dinini kimden öğrendiğine iyi dikkat et. Dini ilimleri ve hükümleri istikamet ehli alimlerden al. Sağa sola meyledenlerden alma. Buna karşılık gayretlerimizin vaziyetine bir bakalım. Bir milletin sağlığına verdiği ehemmiyet, tıp fakültelerine evlatlarını gönderme azmiyle anlaşılır. Hastanelere verdiği ihtimamla anlaşılır. Diğer sahalarda bununla kıyas edilebilir. İslami eğitimin temeli olan Kur'an kurslarına, İslami eğitim veren müesseselere gösterdiğimiz alakada Cenab-ı Hakk'ın yoluna hizmetteki karnemizdir. Bu üç fitneden dinimizi muhafaza etmenin de tek yolu budur. Dininin yoluna kurulan tuzakları sen sonsuz kudret ve hikmetinle boz ya Rabbi. Bizleri ve evlatlarımızı hak ve hakikat yolunda faydalı ilimle mücehhez eyle. Bizleri Kur'an ve sünnet emanetine sahip çıkan, hududullahı yaşayan ve yaşatan kullarından eyle ya Rabbi. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi'de bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ocak 2018 sayısından muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Hazreti Mevlana'nın Gönül Deryası'nda Sır ve Hikmet İncilleri bölümündeki Üç Fitne başlıklı yazısını sunduk. Böylelikle programımızın da sonuna geldik. Geceniz hayır olsun. Hoşçakalın.